Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Cihan Aktepe ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız telefon hattımızda olacak. Covid-19'la birlikte hayatımıza kalıcı olarak giren hijyen kavramını konuşacağız. Hijyen temizlikle eş anlamlı mıdır? Uçucu yağlar ortam dezenfektanı olarak kullanılabilir mi diye soracağız kendilerine. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde çalışanların dünyası köşemiz var sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız telefon hattımızda olacak. Yetim maaşını alabilmek için boşanan ancak eşleriyle aynı evde yaşamaya devam edenler için Sosyal Güvenlik Kurumu nasıl bir yol izliyor? Detayları hocamızdan öğreneceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Sağlıcakla.
Güne bakan sağlıcakla köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. 2 yılı aştı COVID'le mücadelemiz ama biz elimizden geldiğince kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu konuda sizin destekleriniz bizim için çok kıymetli hocam. Bugün de aslında hijyen konusunu konuşacağız. O konuyu detaylandıracağız. Hemen programımızın başında soralım. Biz hep hijyeni temizlikle eş değer gibi algılıyoruz ama birebir eş mi hocam? Hijyen temizlik mi demek?
Aslında tabii hijyen temizlikle bağlantılı. Covid-19 bize bu sözcükleri daha net olarak öğretmiş oldu.
Evet.
Temizliğin ne kadar önemli olduğunu belki hepimiz çok iyi biliyorduk ama Covid-19 bir kez daha hatırlattı.
Evet.
Aslında hijyen Fransızca kökenli bir sözcük. Sağlık bilgisi olarak dilimize yerleşmiş. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar, alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla hijyen insan sağlığının 1 numaralı kuralı. Eğer bu kural yoksa her an çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalmışız demektir. Bulunduğumuz iş, ev ya da sosyal ortamımız hijyenik değilse, kişisel hijyen kurallarına uymuyorsak hastalıklı bir yaşam sürme ihtimalimiz oldukça yüksek. Tabii biz kişisel hijyen dediğimiz zaman bundan ne anlıyoruz? Bireyin kendi sağlığını devam ettirmesi için yaptığı öz bakım uygulamalarını içeriyor. Kendi vücudunu, giyeceklerini temiz tutması, temizlemesi kişisel hijyenin amacı. İşte rutin olarak yaptığımız uykudan uyanınca el ve yüzün yıkanması, dişlerin fırçalanması, banyo yapılması, çamaşırların değiştirilmesi. Bunların hepsi kişisel hijyenin parçaları ve gündelik temizlik uygulamaları. Bunun için ne lazım? Başlangıçta su ve sabun. Bunlar olmadan temizlikten bahsedemiyoruz tabii. Tabii temizlikten bahsetmişken bu hijyeni topluca ifade etmek istersek dezenfeksiyon ve sterilizasyondan da bahsetmemiz gerekir. Yani bunların kısaca farklarından bahsedelim. Ne anlama geliyor dezenfeksiyon? Temizlik dediğimiz şey bir yüzey üzerinde bulunan mekanik ya da kimyasal etki gösteren ve estetik yönden görünümü bozan her türlü kirin ortamdan uzaklaştırılması. Bunu hepimiz biliyoruz. Dezenfeksiyon ise patojen, yani hastalık yapan mikroorganizmaların ve çok dirençli olmayan, bazıları çok dirençli oluyor. Onlarla başa çıkmak zor. Mesela hastane mikrobunu falan da çok duymuşsunuzdur.
Evet.
Onlarla başa çıkmak daha zor. Dezenfeksiyonda çok dirençli olmayan mikroorganizmaların tahrip edilmesi, ortamın hijyenik hale getirilmesi için sıcak ya da soğuk su ve deterjan ya da kimyasal maddelerin uygulandığı tüm işlemler dezenfeksiyon olarak adlandırılıyor. Burada işte bizim doğal ürünler de devreye girebiliyor. Ortam havasını değiştirmek üzere kullanılan hava yayıcıları ya da difüzör olarak bilinen, hava yayıcı olarak da Türkçe'ye çevrilen ya da sprey şeklinde kullandığımız ürünler sayılabilir. Özellikle de uçucu yağlardan burada bahsedebiliriz. Uçucu yağ aracılığıyla ortam havası dezenfekte edilebiliyor uçucu yağlarla. Çünkü uçucu yağların antimikrobiyal özellikleri var. Onun için COVID döneminde de bu uçucu yağlarla steril dezenfeksiyon önemli. Sterilizasyon biraz daha ileri bir aşama. Burada da çeşitli eşya veyahut da ortamdaki tüm mikroorganizmaların temizlenmesi işlemi. Ortam dediğimiz mesela ameliyathanelerde hiç mikroorganizma olmaması gerekir. Gayet temiz olması gerekir. Ya da işte bazen cihaz küçük aletlerde vesaire sterilizasyon.
Diş hekimliği aletlerinde çok kullanılıyor.
Mesela. Evet. Bunlar dirençli mikroorganizmalarda dahil tüm mikroorganizmaları yok etmek, tamamen steril hale getirmek gerekiyor. Bir de sanitasyondan bahsedeceğim. Bu sanitasyon ise mikroorganizma sayısının emniyetli bir seviyeye düşürülmesi olarak tanımlanıyorlar. Fakat sanitasyon yerine dezenfeksiyon daha anlamlı olabilir. Konsantre halde eğer dezenfektan maddeler kullanılıyorsa patojenleri öldürme olasılıkları daha yüksek olarak düşünülüyor. Son olarak da antiseptikten bahsedeyim. Antiseptik de çok dilimize yerleşmiş, ilgisiz kullanılıyor.
Evet.
Bununla da patojen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak. Yani öyle bir ortam sağlıyorsunuz ki mikroorganizma orada üreyemiyor. Bunun için canlı doku üzerine uygulanan kimyasal maddeler var. Bu dönem bunu çok iyi biliyoruz. Artık kolonyanın çok önemli bir antiseptik olduğunu biliyoruz. Tabii ki sabun da bunlardan bir tanesi. Bununla ortamı antiseptik hale getiriyoruz ki mikroorganizma üzerinde üremesi ya da fiziksel olarak uzaklaştırma, mikroorganizmaları gidermek için kullanılıyor.
Evet hocam, aslında kolonya dediniz ya, bizim kültürümüzde kolonya hep vardı. Covid'den önce
evet.
De vardı. Hem de çok önemli, evimizde herkesin evinde bulunurdu ve misafirliğe gidildiğinde, bayramlarda özellikle, hani misafir olarak içeri girdiğiniz anda ilk kolonya tutulurdu. Biz
evet.
Bunu adettendir zannederdik ama demek büyüklerimizin gerçekten varmış bir bildiği.
Var
ve
bir
işte,
bildikleri değil mi?
o kapıdan içeri giren ve eli belki çok kirli olmasa da hani o biraz olsun temizlik ihtiyacından belki kaynaklandı yıllar önce. Sonrasında
evet.
Da şimdi biz bunun ne kadar önemli olduğunu, hepimizin artık çantasında bir kolonya
ve
belki küçük bir dezenfeksiyon şişesi bulunuyor içinde dezenfektan olan. Gerçi siz hocam uçucu yağlardan bahsettiniz. Şimdi evet, kolonya dezenfekte etmek için o şişeleri hep çantamızda taşıyoruz ama bir süre sonra böyle ellerimiz tahriş olmaya başlıyor. Yani
evet.
ister istemez kimyasallar tenimize değiyor ya da ortama belki püskürtmeye çalışıyoruz ama o kadar kötü bir kokusu var ki örneğin o dezenfektanların, boğazımızda tahriş yapabiliyor. Kokusu gerçekten çok rahatsız ediyor. Bu noktada
evet.
Tam da aslında sizden öğreneceğimiz çok şey var. Uçucu yağlardan bahsettiniz. Hani hem bizi belki çok rahatlatan kokusuyla hem de ortamı dezenfekte etme imkanı var mıdır uçucu yağlarla? Biraz bunu konuşalım isterseniz.
Önce kısaca ben size buhurdanlıktan bahsedeyim. Buhurdanlık aromaterapide kullanılan en pratik ve geleneksel yöntem. Ateşe dayanıklı farklı materyallerden yapılıyor bu buhurdanlıklar. En basit ifadeyle uçucu yağların yaşam alanımıza eşit olarak yayılmasını sağlıyorlar. Bu çok çok geleneksel olduğunu söyledim. Çok eski yıllardan beri kullanılıyor. Osmanlı döneminde çok kullanılmış. Özellikle de camilerde oluşan ayak kokularını temizlemek için kullanmışlar. Tabii günümüzde daha farklı amaçlarla kullanılıyor. İşte stresten uzaklaşmak, rahatlamak, evin havasını değiştirmek için kullanılıyor. Buna benzeyen aroma lambaları var. Biliyorsunuz uçucu yağ damlatılıyor. Alttan ateşle ısıtılıyor. Ve o uçucu yağın buharlaşması sağlanıyor. Böyle yapıldığı zaman uçucu yağların yapısı bozuluyor. Farklı maddeler ortaya çıkabiliyor. Bileşimi bozulduğu için Günümüzde tercih edilen yöntem difüzörler ya da diğer adıyla hava yayıcılar. Bunlar elektrikle çalışan cihazlar, daha fazla tercih ediliyor günümüzde. Bunlarda bir ultrasonik teknoloji var. Bu sayede insan sağlığına herhangi bir zararı dokunmadan doğrudan ısı yerine, yani uçacağı doğrudan ısıtmıyoruz, yüksek frekanslı titreşimler kullanılıyor ve içerisindeki suyu buhara çeviriyor. Uçucu yağların aromatik bileşiklerini solunabilir bir forma ayırarak huzur verici ve ferah bir atmosfer yaratıyorlar. Bu nedenle uçucu yağların faydalarından yararlanmak ve bu yağların eşsiz kokularıyla iç mekan havasını tazelemek ve de tabii ki sağlık açısından sadece ortam havası için değil de sağlığımız için de farklı uçucu yağları difüzörde kullanabiliyoruz.
Bu uçucu yağları difüzörde nasıl kullanıyoruz hocam? Yani o mekanizmasını biraz anlatır mısınız bize?
Şimdi difüzörün içerisinde su var. Belki bir karışım falan da verebiliriz daha sonra konuşmamız için.
Çok iyi olur, çok iyi olur hocam.
Difüzörün içerisinde su var. Bunu doğrudan şişe takıyorsunuz. İçine de belli oranlarda uçucu yağ karışımları damlatılabiliyor. Tek uçucu yağ da olabilir. Mutlaka oranına dikkat etmek gerekiyor. Çalıştırdığınızda ortama buharlar yayılıyor. Hem güzel kokularıyla hem de mesela uçucu yağların antimikrobiyal etkilerinden bahsettik. Ortamdaki mikroorganizmaları uzaklaştırıcı, yaşamasını durdurucu, her zaman öldürmeyebilir ama aktivitesini engelleyebilir.
En azından başını döndürebiliriz yani virüslerin.
Evet, onlara öyle bir etkisi var. Aslında antiviral etkileri de var uçucu yağların ama tabii onları iyi bilmek lazım. Hangi uçucu yağın kullanılacağını bilmek lazım.
Evet hocam, bir de miktara dikkat etmek gerekir dediniz. Çünkü hani bazen çok yoğun şekilde kullanıldığında bu sefer mide bulantısı gibi hani çok fazla solumaktan kaynaklı zararı da olur değil mi? Olabilir.
Tabii uçucu yağların belli faktörleri var. Her uçucu yağın kendine göre etki faktörü var. Bir karışım yaparken ilk önce o karışımın yüzde kaçlık olması gerektiğine karar vermek gerekiyor. Daha sonra da o damlaları hesaplamak gerekiyor. Yani oraya insanın kafasına göre 3 damla 5 damla demesi yanlış
daha
olur.
Yoğun olsun, daha çok öldürsün diye bir şey yok çünkü.
Yok, öyle bir şey yok. Çünkü bu difüzörler kullanılırken mesela evcil hayvanlara da zarar verebilir. Çocuklar ortamda bulunmaması gerekebilir. Tabii. Hangi uçucu yağın ne zaman, ne için kullanılacağı da çok önemli.
Tabii. Uykuda sorun yaratır mı acaba? Hani yoğunluk
uykuda
olarak
sorun mu? Kullanmamak gerekir. Gece açmamak gerekiyor. Ama bazı difüzörleri gece çalıştırılıyor. Ne zaman? Mesela uyku problemi olanlarda
nefes kolaylığı olsun.
Uygun uçucu yağlar kullanılıyorsa onları gece çalıştırmak mümkün olabiliyor. Ama genellikle 20-30 dakikayla sınırlı difüzör çalıştırma.
Bu da çok önemli bir bilgi, gerçekten değerli hocam. Özellikle hani bebekler yeni doğduğunda rahat nefes alsınlar diye şimdi bütün internet sitelerinde işte difüzörleri daha faydalı, hani faydasını göstermek anlamında muhakkak faydaları var ama bebek dünyaya gelir gelmez daha dünyanın kokusunu duymadan ortam kokusu duymaya başlayacak.
Bebeklerde çok tehlikeli olabilir. Uçucu yağsız sadece buhar belki nemlendirmek için olabilir.
Yalnızca ama, su.
Evet, uçucu yağ koymadan, ama uçucu yağ konduğu zaman çok farklı sonuçlarla da karşılaşmak mümkün.
Evet hocam,
olabilir.
Özellikle siz çocuklarda çok dikkatlisiniz bu konuda. Her yayınımızda muhakkak onları ayrı olarak nitelendiriyorsunuz. Evet. Ve çocuklarımıza kesinlikle kullanılmaması gerektiğinden hep bahsedersiniz. Bunu da şimdi o zaman tekrar dinleyicilerimize hatırlatmış
çocuklar,
olalım.
Çocuklar, hamileler, emzirenler, hepsi önemli.
Evet hocam. Peki şimdi yine internet sitelerinde o tamamen doğal cümlesini dikkat edecek, dikkatlerini çekecek olursak dinleyicilerimizin, gerçekten uçucu yağlar tamamen doğal mı?
Uçucu yağlar tamamen doğal. İçeriğinde herhangi bir yapay madde yok. Hı hı. Ama hangi uçucu yağlar? Özellikle saf ve kaliteli aromaterapi uçucu yağları doğal. Tabii bir sürü sahtekarlıklarla karşılaşmak da mümkün.
Evet.
Eğer biz bu doğal kokuları kullanırsak insanı çok rahatlatıcı, yorgunluğu atıcı etkilerinden yararlanabiliriz. Ayrıca sadece bu değil, kişiye huzur ve sakinlik de veriyor. Güzel kokuları hepimiz evet. seviyoruz. Yaşam kalitemizi artırıyor, çalışma hevesini yükseltiyor. Çünkü her kokunun insan beyninde farklı bir karşılığı var. Dolayısıyla kişilerin kendisi için en uygun koku karışımları konusunda seçimleri de birbirinden farklı olur. Hepimizin aynı kokuyu beğenmesi mümkün değil. Parfümlerde olduğu
Tabii.
gibi. Uçucu yağ karışımları oluşturulurken de son karışımın çok dengeli ve uyumlu olması istenir. Öncelikle hangi uçucu yağın kategorilerine göre bir araya getirilebileceğini bilmek lazım. Listedeki her bir uçucu yağın sahip olduğu notalara dikkat ederek denge oluşturmak gerekiyor. En son parfümlerle
nota
ilgili
konusunu konuşmuştuk. Evet.
Notaları sizinle
evet.
konuştuk gene. Notaların ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Çünkü uçucu yağ notaları müzik ölçeğine dayanıyor.
Ne güzel.
Üst notalar, orta notalar, alt notalar olarak adlandırılıyor. Bunlardan ayrıntılı bahsetmiştik
evet.
daha önce. Bir uçucu yağ notası, uçucu yağ hava ile temas ettikten sonra uçucu yağ kokusunun ne kadar hızlı kaybolduğuna göre belirleniyor. Bu konuda farklı şekillerde hazırlanmış doğal karışımların kullanılması arzu edilen en uygun sonucun alınmasına yardımcı olacaktır. Kolay değil bu karışımları hazırlamak. Kuralları var. Biraz önce bahsettim faktörlerden. İşte bu durumda ne diyeyim? Bizim kitaplardan yararlanın mı diyeyim?
Diyelim hocam. Gerçekten diyelim. Çünkü biz internet sitelerini açtığımızda her söze inanmak durumunda hissediyoruz kendimizi ama sonrasında olumsuz durumlarla karşılaşmamak için gerçekten sizin gibi değerli hocalarımızın hazırlamış olduğu kitaplar çok kıymetli. Hatta kitabımızın ismini tekrar sizin sesinizden hatırlatabiliriz dinleyicilerimize.
Konuyla ilgili olan A'dan Z'ye tıbbi yağlar ve aromatik sular. Yakında da karışımlarla ilgili bir kitabımız çıkacak. Umarım Mayıs'ta bayağı kapsamlı bir kitap olacak. O belki 3 cilt şeklinde yaklaşık bizim kendi elimizdeki 1500 sayfa kadar bir kapsamı oldu. Hemen hemen her tür rahatsızlık için aromaterapi karışımlarını bir araya getirdik tek tek hesaplayarak.
Hocam harikasınız. Emeklerinize sağlık. Mayıs ayından evet. sonra inşallah o kitabın da şöyle sayfalarında gezintiye çıkmayı çok arzu ederiz
çıkarız
sizinle.
İnşallah.
Hocam bir de bu difüzörler için ya da kullanılacak uçucu yağlar için ortamın büyüklüğü de önemlidir değil mi? Hani küçücük bir
Tabii.
odaya konulan yoğunlukla kocaman bir salona konulan yoğunluk farklı olsa gerek.
Tabii ki mutlaka onlara da dikkat etmek gerekiyor.
Nereye
belirli 20 metrekareye göre genellikle hazırlanır bunlar. Ona göre ayarlamak gerekiyor.
Bir de hocam konuşurken bir kaliteli sözcüğünden bahsettiniz. Hani eğer kaliteli ise tamamen doğaldır diye. O zaman kalitesizleri
evet.
de var anladığım kadarıyla.
Kalitesizi de var tabii ki. Kalitesiz olanlar zararlı etki de gösterebilirler. Bir kez uçucu yağları güvenilir kaynaklardan temin etmek lazım. Tercihen eczanelerden
evet.
temin etmek gerekiyor. Satın alınacak bu ürünlerin sertifikalı olmasına dikkat etmek lazım. Kalite kontrolü, etkinlik ve güvenlik açısından bu son derece önemli. Sertifika nerelerden alınabiliyor? Uluslararası Standartlar Organizasyonu, ISO diye kısaltılabilir.
Evet.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO ve farmakope standartlarına uygun olan uçucu yağların kullanılması önemli. tüm ürünler aynı kalitede üretilmediği için markalar da dikkatlice araştırmalı. Üzerinde yazan etiketler dikkatli okunmalı. Mesela şu anda aklıma gelen lavantada iki ayrı lavanta var. İngiliz lavantası, Fransız lavantası. Biri lavender, biri lavandin adıyla satılıyor. Mesela İngiliz nanesi, Japon nanesi, bahçe nanesi var. Onlarda işte peppermint, spearmint ve cornmint olarak İngilizceleri farklı farklı naneler. Biz hepsine nane dense de onlar da farklı farklı. Hepsinin etkileri de farklı birbirinden. Dolayısıyla bütün bunları dikkat etmek lazım. Eczacılar bu konuda eğitimliler. Onlara danışmakta yarar var. Ürünün kalitesi konusunda ve etkileri konusunda da danışılabilir. Neden kaliteli ürün pahalı? Saf uçucu yağlar kilolarca bitki kullanılarak elde ediliyor. Bu nedenle çok kıymetli ve pahalı. Maliyeti düşürmek için bu yağların sentetik benzerleri satılıyor. Onlar sadece benzer koku veriyorlar. Sağlıkta bir değeri yok çünkü doğadan elde edilen uçucu yağların içerisinde çok sayıda bileşik var. Bunlar kendi aralarında sinerjik bir etkiye sahip.
Tabii.
Sentetik ürünlerde herhangi bir
bileşiklik
etki edecek madde bulunmuyor. Dolayısıyla piyasada bulunan uçucu yağların çoğu maliyeti düşürmek için bir sabit yağ içine karıştırılarak satılıyor. Ayçiçek yağına yahut zeytinyağına karıştırıp satıyorlar. Etkili bileşenin konsantrasyonu değişiyor. Uçucu yağın içerisinde pek çok madde var demiştik. Sabit yağla karışınca hani biz biraz önce bahsettiğim etki faktörlerine göre hesaplayıp seyretmek gerekir demiştim. Eğer piyasadan siz zaten sabit yağın içinde alırsanız bunu uygulamak da mümkün değil. Tıbbi amaçla kullanılacak olan uçucu yağın mutlaka saf halde alınması, sabit yağ ile karışmış halde satın alınmaması, kullanılacağı zaman karışımın hazırlanması önemli. Bu tıbbi amaçlı kullanılacaksa eğer uçucu yağlar, kalite kontrollerinin yapılmış olması, standartize bitkiden elde edilmiş olması ve tabii ki uygun şekilde ambalajlanmış, doğru şekilde etiketlenmiş ve doğru saklama koşullarında da saklanmış olması gerekiyor. Bu bitkilerin yetiştiği ortam da önemli. Çünkü tarım ilaçları, egzoz dumanı, pestisitler gibi kirleticilere de maruz kalmamış olması önemli. Çünkü pestisitler de uçucu özelliğe sahip maddeler olduklarından uçucu yağlarla karışma ihtimalleri
çok yüksek.
Evet. Dolayısıyla bu da toksik sonuçlara yol açabilir. Toplama zamanı önemli. Uçucu yağları elde ettiğimiz bitkinin yetiştiği ortam, maruz kaldığı sıcaklık, nem gibi hava koşulları, ışık, yükseklik gibi çevresel faktörler uçucu yağ miktarını etkilerler. Bitkinin uçucu yağ yüzdesinin en fazla olduğu mevsim ve saatlerde hasat yapmak daha fazla verim elde etmek açısından önem taşıyor. Gül yağı sabah güneş doğmadan mesela gül yağı elde etmek için toplanan gül. Güneş doğmadan önce 4 civarı toplanıyor sabaha karşı. Sırf bu nedenle.
Hocam maşallah ne kadar çok inceliği var. Biz hani bitki bitki deyip uçucu yağ deyip geçiyoruz ama o kadar ince ince hepsini anlattınız ki böyle şey hani en değerlimiz gibi saklamamız ve saklanılarak ulaşmamız gereken bir unsur olduğunu çok daha iyi anlıyorum. Özellikle sağlık için kullanacaksak. Öyleyse son dakikalarımıza yavaş yavaş giriyoruz hocam. Bir küçük programın başında belki biz de evde hazırlayabiliriz filan demiştiniz. Dinleyicilerimiz için eğer mümkünse difüzörde kullanabileceğimiz böyle ortamın havasını değiştirebilecek dezenfektan olarak da hani kullanma şansına sahipsek eğer uçucu yağ ve karışımlardan bir örnek vermenizi rica ederek sohbetimizi sonlandıralım.
Hızla bir örnek vereyim. Şimdi COVID-19 döneminde çok tercih edildi difüzör uygulamaları dedik. Bunun için daha çok narenci uçucu yağları kullanılıyor. Bergamot, portakal, limon, greyfurt kabuklarından elde edilen uçucu yağlar en etkili olanlar. Bunlara baharat bitkilerinden elde edilen uçucu yağlar eşlik edebiliyor. Hemen bir tane bir örnek vereyim. Bergamot uçucu yağı, portakal kabuğu uçucu yağı ve karanfil tomurcuğu uçucu yağı. Bu üç tane.
Hocam son söylediğinizi tekrar rica edelim. Sonuncu duyulmadı. Bergamot, portakal kabuğu,
karanfil tomurcuğu uçucu yağı. Bunların hemen damlalarını da verin. Çünkü öyle rastgele karıştırılmaması gerekiyor. 100 mililitre su için. Bu yarım su bardağı gibi 100 mililitre. Bergamot uçucu yağından 18 damla. Portakal kabuğu uçucu yağından 16 damla. Karanfil tomurcuğu uçucu yağından da 6 damla koyup hafif çalkalayarak karıştırmamız. Daha sonra şişe takıp buharlarından yararlanmamız gerekiyor. Çocukları etkileyebilir. Yine fırlatalım. Uyku sırasında çalıştırmayalım. Evciler hayvanları da ortamdan uzaklaştırmamız gerekiyor.
Hocam çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bir karışım örneği bizimle paylaştınız. Dinleyicilerimize şöyle hemen ben de not aldım bu arada siz söylerken. Bergamot, portakal kabuğu, karanfil tomurcuğu, uçucu yağlarını alıyoruz. Bergamottan 10 damla, portakal kabuğundan 16.
Bergamottan 18 damla.
18. Ah no, yanlış not almışım. Evet. İyi ki tekrar ettim hocam. Tamam, bergamottan 18. Bergamottan 18 damla, portakal kabuğundan 16 damla, karanfil tomurcuğundan da 6 damla karıştırıyoruz. Hafif çalkalıyoruz, difüzöre yerleştiriyoruz. Geceleri kullanmıyoruz, evcil hayvanlarımızı uzak tutuyoruz ve yavrularımızın yanında mümkünse açmıyoruz. Ve dikkatli bir şekilde o güzel nefis kokulu havayı soluyoruz, dezenfekte de etmiş oluyoruz ortamı. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Hocam kolaylıklar diliyoruz. Mayıs ayındaki yeni kitabınızda sabırsızlıkla bekliyoruz. Onu da hatırlatmış
çok
olalım.
Çok teşekkür ederim.
Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz size. Sağ olun hocam.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı sağlıcakla köşemizde. COVID-19'la birlikte hayatımıza kalıcı olarak giren hijyen kavramını konuştuk. Özellikle uçucu yağların ortamda dezenfektan olarak kullanılabilip kullanılamayacağını anlattı. Hatta küçük de kullanım yönünden bizim de bir karışım paylaştı hocamız. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Çok şarkı yazarım bir o kadar daha. Umduğumla değil bulduğumla yetin demişler. Seni bana nereden göndermişler? Nasıl olup da kalbime ekle. Ama olsun, oyunlarından çok öğrendim var. Ama olsun, zaman durur sana aşkım durmaz. Ama olsun, oyunlarından çok öğrendim var. Ama olsun, zaman durur sana aşkım durmaz. (Gülüyor) demişler. Sevdim seni çok sardım, severdim bir bu kadar daha. Umdunla değil buldunla yetin demişler. Seni bana nereden göndermişler? Nasıl olup da kalbime eklemişler? Ama olsun, oyunlarından çok öğrendiğim var. Ama olsun, zaman durur, sana aşkım durmaz. İlk treni kaçırma. Ama olsun, oyunlarından çok öğrendiğim var. Ama olsun, zaman durur, sana aşkım durmaz. Ama olsun, oyunlarından çok öğrendiğim var.
Çalışanların Dünyası.
Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine önemli bir konuyu, çalışanlara ilişkin önemli bir konuyu dinleyicilerimizle paylaşacağız. Yetim maaşından bahsedeceğiz. İsterseniz hocam öncelikle hani yetim aylığı nedir, nasıl alınır, bir miktarı var mıdır, herkes eşit yetim aylığı mı alır? Bunu detaylandıralım. Sonrasında da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu konudaki çalışmalarıyla devam edelim.
Elbette, yani şöyle, tabii bizim mevzuatımızdaki bazı kavramlarla halk arasında kullanılan kavramlar değişebiliyor. Onlardan biri de işte bu yetim aylığı dediğimiz aylık. Normalde bunun yasal adı ölüm aylığı. Yani kişinin, bizim sosyal güvenlik sistemimizde Sezin Hanım, sigortalının vefat etmesi durumunda sigortalının hak sahipleri dediğimiz, yani yakınlarına, bu anne babası, eşi, çocukları olabilir. Bunlara Sosyal Güvenlik Kurumu bir maaş bağlıyor ve bunun adına biz ölüm aylığı ya da ölüm maaşı diyoruz.
Evet.
Bu halk arasında tabii çocuklara bağlandığı için yetim maaşı olarak da ifade ediliyor. Bu çerçevede baktığımızda bu aylığa hak kazanma şartlarında öncelikle bu diğerlerinden özellikle ölüm aylığı olduğu için daha kolay şartları var. Burada Ekim 2008 öncesinde sigortalıysa birisi 900 gün prim yatırmış olması yetiyor. Eğer vefat tarihi Ekim 2008 sonrası ise burada da 1800 günlük bir prim yatırılmış olması kişinin hayatta kalan eş ve çocuklarına işte kamuoyunda yetim maaşı olarak bilinen ölüm aylığı, ölüm maaşının bağlanmasına yeten bir şart oluyor. Burada tabii maaş bağlama oranları nedir diye düşündüğümüzde şöyle, ölen sigortalının diyelim ki eşi, bir de çocukları var. Eğer çocukları yoksa sigortalının maaşının %75'i bağlanıyor. Yani şöyle diyelim, bir kişi 4000 lira emekli maaşı alıyor. Bu kişi vefat ettiğinde bunun eşine %75'i, yani 3000 lira maaş bağlanıyor.
Ama eşi çalışmıyorsa, değil mi hocam? Çalışıyorsa böyle bir durum yok.
Evet, çalışıyorsa burada emekli ise aynı zamanda %50'sini alıyor.
Yine alıyor ama.
Evet, 4000 liranın 2000 lirasını alıyor. Çocuğu varsa eğer Sezin Hanım burada ve kendisi çalışmıyorsa %50'sini eş alıyor, %25'ini çocuk alıyor. Yani o 4000 lira üzerinden yine gittiğimizde, yani vefat eden kişinin bir çocuğu var, bir de eşi var. Vefat etmesi durumunda 4000 lira maaşının
2000'i eşi alıyor, 1000 lirayı da çocuk alıyor.
1000 lirası da çocuğuna bağlanıyor.
Peki çocuk çalışıyorsa, çocukla çalışıyorsa?
Yani orada tabii burada erkek ve kız çocuklar arasında bir farklılık var. Kız çocukları ömür boyu maaş alıyor.
Çalışsa da çalışmasa da.
Babalarından alıyor. Burada tabii tek şart gerek yurt içinde gerek yurt dışında sigortalı olarak çalışmamaları halinde bu maaşı alıyorlar.
Ha, çalışmamaları gerekiyor.
Ya da şöyle diyelim, iki durumda yetim maaşı alan birinin yetim maaşı kesiliyor. Evlendikleri durumda, bir de sigortalı olarak yurt içi ya da yurt dışında çalışmaları durumunda. Ama bu kişiler çalıştı diyelim Sezin Hanım, sigortasız oldukları andan itibaren yine o maaş
tekrar
bağlanıyor kız çocukları açısından. Yani buna biz ömür boyu maaş alma hakkı var. Evet. Ama bu maaşı birincisi evli olmamaları, evlendi boşandılar mesela. Boşanmaları durumunda da alıyorlar. Çalıştıklarında alamıyorlar ama işi bıraktıkları andan itibaren babalarından kalan bu maaşı hangi yaşta olursa olsun kız çocukları alıyor.
Hocam,
erkek çocuklarında da eğitim durumuna göre değişiyor. 18 yaşına kadar normalde alınıyor. Ama bu erkek çocuk orta öğrenime devam ediyorsa 20 yaşına, yüksek öğrenime devam ediyorsa 25 yaşına kadar ancak bu maaşı alabiliyorlar. Burada şöyle bir ayrıntı var erkek çocuklarında. Eğer bu kişiler engelli ve malul iseler, bu erkek çocuklar, yaşları kaç olursa olsun ömür boyu maaş alabiliyorlar. Bu malul ve engelli çocuklar evlenseler de yetim maaşları kesilmiyor.
Anladım hocam. Boşanma durumundan bahsettiniz. Hemen orayı detaylandırabilir miyiz? Şimdi yetim maaşı alabilmek için boşanan ama eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenler de var. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu bir yol izliyor mu?
Evet, bu mesele Sezin Hanım, Sosyal Güvenlik Kurumu açısından da önemli. Vatandaşlık hakları açısından da önemli. Bir de 84 milyon vatandaşımızın hakkının, hukukunun olduğu bir mesele olması bakımından da önemli. 2008 yılında Sosyal Güvenlik Kanunu'nda 56. madde olarak bir madde var ve bu maddede eşinden boşandığı halde boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eşlerin ya da çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesiliyor. Daha önce ödenmiş tutarlar da yasal faiziyle birlikte geri alınıyor. Dolayısıyla burada bu, yani hani Sosyal Güvenlik Kurumu'nu kandırma amacıyla.
Tam onu, o kelimeyi kullanacaktım hocam.
Burada tam kritik nokta orası. Evet. Yani kişiler hani bu anlaşmalı boşanma diyor.
Evet, farklı bir şey bu.
Sadece maaş almak amacıyla boşanıp, yani kağıt üstünde boşanıp ama fiili olarak evliliğini devam ettirenler açısından bu hem aylıklarının kesilmesine hem de daha önce ödenmişse o ödenen aylıkların geri alınmasına neden oluyor.
Geçmişe dönük de yaptırım var yani.
Evet, iki çeşit yaptırım oluyor. Öncelikle bağlanmış maaş hemen kesiliyor.
Evet.
Diyelim ki 3 yıl maaş ödenmişse o 3 yıllık maaşta ilgili kişilerden alınıyor. Tabii bunun bir hukuki boyutu var. Bir de
hocam, bir de nasıl nasıl keşfediyorlar, nasıl buluyorlar? Hani evet, bir kandırmacı olduğu ortada ama kaçak olarak devam edebilirler bu duruma. Sosyal Güvenlik Kurumu nasıl tespit ediyor?
Birincisi Sezin Hanım, Sosyal Güvenlik Kurumu'na şikayetler oluyor. Daha çok da bu fiili durumda şikayetler kendi aile yakınları tarafından, yani bir kandırma amaçlı kağıt üzerinde boşanma olduğu için kişiler şikayet ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu şikayetleri dikkate alıyor. Bir de Alo 170 var. Buradan hani hem vatandaşlarımızı da bilgilendirmiş olalım.
Tabii.
Bu tür durumlarda Alo 170 aracılığıyla bakanlığa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bu şikayetleri yapıyorlar. Tespit çok kolay Sezin Hanım. Özellikle dijitalleşmenin yaşandığı bu dönemde çok kolay oluyor. Mesela Yargıtay'ın vermiş olduğu ilginç kararlar var. Bunlardan bir tanesi de Kişi şikayet ediliyor. Fiili olarak eşiyle aynı evde yaşadığı tespit edilerek maaşı kesiliyor. Ama kişi bunun böyle olmadığı iddiasıyla mahkemeye gidiyor. Ve mahkemede delillerden birisi şu: kişi aynı lisede ve aynı seçim sandığında oy kullanıyor mesela. Yani boşanmış olduğu evet. durumda. Burada tabii tespit dediğiniz gibi yeni dönemde dijitalleşme var. Yani kamera görüntülerinden, nüfus il müdürlüklerinden, örneğin elektrik, internet, telefon faturalarının aynı adreste olmasından, bunun gibi çok sayıda kriter var.
Artık devletimizi işte, kaldırmak o kadar kolay değil.
Mümkün değil, mümkün değil. Çünkü seçmen bilgi kayıtları var, resmi özel kuruluşlara verilen belgeler var. Bütün bunlardan tespit edilebiliyor. Dolayısıyla bu durumda yani hiçbir vatandaşımız böyle devleti kandıracak bir şey içerisine girmemesi gerektiğini ifade ederim. Çünkü tespit edildiği takdirde dediğimiz gibi hem maaşları kesiliyor hem de daha önce ödenen maaşlar geri alınıyor.
Evet, evet hocam, biz de son dakikamıza giriyoruz bu arada programımızın. Son olarak bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
Tabii bu şöyle, yani belli kriterleri olması gerekiyor. Devletimiz sosyal bir devlet. Sigortalı vefat ettiği durumda onun bakmakla yükümlü olduğu kişilere belli haklar tanıyor. Bu hakları yani haklı olanları kullanmamız gerekir. Evet. Çünkü 84 milyonun hakkı var. Tabii. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Onların da hakkı var. Dolayısıyla onlar da bu sosyal güvenlik sisteminin bir parçası. Hakkımız olmayan şeylere tevessül etmememiz gerekiyor. Hakkın kötüye kullanılmaması gerekiyor. Yasal olarak da böyle. Şununla bitirelim. Türk Medeni Kanunu 2. maddesinde dürüst davranma başlıklı 2. maddesi var. Şöyle diyor: herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Hepimiz de vatandaş olarak bu anlamda bu dürüstlük kuralına uyma yükümlülüğümüz, zorunluluğumuz var.
Evet hocam, çok haklısınız. Devletimiz çok büyük yardım sağlıyor aslında annesi ve babası vefat eden hem çocuklara hem de eşe. Ama dediğiniz gibi bunu kötüye kullanmak, 84 milyonun, hatta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın da haklarına gasp etmek oluyor. Bu konuda lütfen dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha biz de vurgulamış olalım. Size de çok teşekkür ediyoruz hocam aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
Sevgiyle, saygılarla uğurluyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Yetim maaşını konuştuk, detayları konuştuk. Özellikle yetim maaşını alabilmek için boşanan ancak eşleriyle aynı evde yaşamaya devam edenler için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun izlediği yollardan bahsettik. Her şey bizim için, bütün devletimiz, devletimizin kuralları hep bizim daha sağlıklı, daha sosyal, daha iyi bir ortamda yaşayabilmemiz için bunu da kötüye kullanmamak gerektiği konusunda da hocam detaylarıyla aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.